Ayrım, 9.
Süslü püslü giysiler içinde alçalmış, ezik, utanç içinde babasıyla vedalaşmak için boynu bükük sırasını bekliyordu. Marmeladov'un yüzünde sonsuz bir acının gölgesi uçuştu. Sonya, kızım bağışla diye bağırdı. Elini ona doğru uzatmak için kaldırdı ama desteksiz kalınca yüzü koyun yere yuvarlandı. Koşup kaldırdılar, yeniden yatağını uzattılar ama artık ölüyordu. Sonya hafif bir çığlık attı, koşup babasının üzerine kapandı, kucaklaşmış durumda öylece kala kaldılar. Marmeladov kızının kolları arasında can verdi. Layığını buldu diye bağırdı Katerina Ivanovna. Ne yapacağım şimdi ben? Nasıl kaldıracağım cenazesini? Yarın bu çocukların boğazına bir lokma ekmeği nereden bulacağım? Katerina Ivanovna dedi Raskolnikov kadına yaklaşarak. Geçen hafta kocanız bana bütün hayatını her şeyi anlatmıştı. İnanın sizden sonsuz bir saygıyla söz ediyordu. Hepinize nasıl bağlı olduğunu hele size. Katerina Ivanovna o kahrolası içki düşkünlüğüne rağmen hele size nasıl saygı ve sevgi beslediğini öğrendiğim o geceden beri kendisiyle dost olduk. Şimdi lütfen size yardım etmeme, rahmetli dostuma olan borcumu ödememe izin verin. Şurada sanırım 20 ruble kadar bir şey olacak. Eğer size bir yardımı dokunabilirse ben inanın çok yine uğrarım ben. Muhakkak uğrarım. Hatta belki de yarın uğrarım. Allah'a ısmarladık. Kapıdaki kalabalığı yararak çabucak odadan çıktı. Koridorda birden Nikodim Fomiç'le karşılaştı. Kazayı öğrenmiş ve gerekli işlemleri yapmak için gelmişti. Karakoldaki o olaydan beri birbirlerini görmemişlerdi ama Nikodim Fomiç hemen onu tanıdı. "Oo, siz misiniz?" dedi. "Öldü," diye cevap verdi Raskolnikov. "Doktor geldi, papaz da buradaydı. Gerekenler yapıldı." Zavallı kadın. "Lütfen onu fazla rahatsız etmeyin. Zaten veremli. Olabildiğince avutmaya çalışın kendisini." Sonra komiserin gözlerinin içine bakarak alaycı bir tonla ekledi. "Biliyorum, siz zaten çok iyi bir insansınız." Fener ışığında Raskolnikov'un yeleğinde taze kan lekeleri gören Nikodim Fomiç, "Her yeriniz kan," dedi. "Evet, her yerim kan, kan içindeyim," dedi Raskolnikov anlamlı anlamda. Sonra gülümseyerek başıyla bir selam verdi ve merdivenlere yöneldi. Merdivenlerde inerken farkında bile olmadığı bir humma nöbeti içindeydi. Duyumsadığı yalnızca bütün varlığını kaplayan yepyeni ve güçlü bir hayata ait yepyeni bir duyguydu. Bu duygu birdenbire ve hiç ummadığı bir anda bağışlandığını öğrenen bir idam mahkumunun duyabileceği heyecanla karşılaştırılabilirdi ancak. Merdivenlerin ortasına gelince arkasından papazın gelmekte olduğunu gördü ve çekilip yol verdi. Son basamaklara inmek üzereyken birden arkasında koşturan ayak sesleri duydu. Polya'ydı gelen. Kız merdivenleri koşarak inerken bir yandan da "Bakar mısınız? Bir dakika bakar mısınız?" diye bağırıp duruyordu. Raskolnikov durdu, geri döndü. Kız son basamakları da koşarak indikten sonra onun tam karşısında bir basamak yukarıda durdu. Bulundukları yere avludan solgun bir ışık sızıyordu. Raskolnikov Polya'nın gülümseyen çocuksu gözlerine zayıf ama sevimli yüzüne bakıyordu. Kızın çok hoşuna giden bir görevle koşup geldiği anlaşılıyordu. Koşmaktan soluk soluğaydı, tıkana tıkana. "Bakar mısınız? Sizin adınız ne? Nerede oturuyorsunuz?" diye sordu. Raskolnikov bakışlarında mutluluk, ellerini kızın omuzlarına koydu. Nedenini kendisi de bilmiyordu ama kıza bakmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. "Sizi kim gönderdi?" Kız neşeyle gülümseyerek "Sonya ablam gönderdi," dedi. "Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ama annem de gönderdi. Tam Sonya ablam beni size gönderirken annem de geldi ve muhakkak gidiş ona Polyacığım," dedi. "Siz Sonya ablanızı çok mu seviyorsunuz?" Polya son derece kararlı. "Onu herkesten çok severim," dedi. Gülümsemesi silinmiş, yüzü ciddileşmişti. "Beni de sevecek misiniz?" Cevap yerine kızın yaklaşan yüzünü öpmek için masumca uzanan şişkin dudaklarını fark etti. Kibrit çöpü gibi incecik iki kol boynuna sımsıkı sarıldı. Polya yüzünü onun göğsüne bastırarak ağlamaya başladı. Ağladıkça yüzünü daha çok bastırıyordu. Bir dakika kadar sonra başını kaldırdı, gözyaşlarını silerek "Babamı acıyorum," dedi. Sonra çocuklar da büyükler gibi konuşma hevesine kapıldıkları zaman görülen ciddiyetle "Ne de olsa şimdi üzerimize bir felaket çöktü," diye ekledi. "Babanız da sizi sever miydi? İçimizde en çok Lidoçka'yı severdi," diye sürdürdü kız. Büsbütün ciddileşmişti ve tümüyle büyükler gibi konuşuyordu. "Lidoçka en küçüğümüz olduğu için, bir dahası olduğu için ona hep oyuncaklar getirirdi, bize de okuma öğretirdi. Bana ayrıca dil bilgisiyle din dersleri de verirdi. Annem bir şey demezdi, ne var ki biz ondan bundan hoşlandığını bilirdik. Babam da bilirdi bize ders vermesinden annemin hoşlandığını. Annem bana Fransızca öğretmek istiyor çünkü ben artık öğrenim çağına geldim. Polaçka, dua etmesini bilir misin?" "Tabii bilmez olur muyum? Hem de ta ne zamandan beri. Ben artık büyük olduğum için kendi başıma dua ederim. Kolye ile Lidoçka ise annemle birlikte yüksek sesle dua ederler. Önce Meryem Ana duasını okurlar. Sonra Tanrım ablamı Sonya'yı bağışla ve kutsa duasını okurlar. Sonra bir de Tanrım öteki babamızı da bağışla ve kutsa duasını okurlar. İlk babamız ölmüş. Bu bizim ikinci babamız. Ama biz bunun için de dua ederiz. Polaçka, benim adım Rodion. Arada bir benim için de dua eder misiniz?" "Rodion kulunu da deyin yeter." Polya coşkuyla "Bundan sonra hayatım boyunca sizin için dua edeceğim," dedi ve yeniden gülümseyerek onun boynuna atıldı. Sımsıkı kucakladı. Raskolnikov adını adresini verdi ve yarın kendilerine muhakkak uğrayacağını söyledi. Polyaçka büyük bir sevinçle dönüp gitti. Raskolnikov sokağa çıktığında saat 10'u geçiyordu. 5 dakika sonra köprü üzerinde tam kadının kendini kanala attığı yerdeydi. "Yeter artık," dedi kararlı coşkulu bir tavırla, sonra sanki görünmez bir kara güce sesleniyormuş gibi meydan okurcasına çalımla ekledi. "Sanrılar, anlamsız korkular, saçma hayaller, hepiniz geri. Yaşam var ve ben şimdi yaşıyorum. Koca karının ölmesiyle benim hayatım da sona ermedi. Mevlana kavuştun ve uykusuz uykuna yattın. Anacığım artık başkalarını rahat bırak. Aklın esenliği içindeyim. Işığa çıktım artık. İrademi gücümü kazandım. Göreceğiz el mi yaman değil mi yaman. Bir aşınlık alan üzerinde yaşamaya nasıl razı olabilirim ben? Evet, gerçi şu anda kendimi halsiz hissediyorum ama hastalığım geçti. Demin sokağa çıkar çıkmaz anlamıştım geçeceğini. İyi ki aklıma geldi. Poçunkov'un evi buraya çok yakın. Hemen Razumihin'e gideyim. Yakın olmasa ne çıkar? Yine de gitmeliyim. Varsın bahsi o kazanmış olsun. Varsın biraz da o benimle alay etsin. Hiç önemli değil. Güç gerek bana, güç. Güçsüz hiçbir şey olmaz ve güç ancak güçle elde edilir. Onların bir türlü anlamadıkları yaptıkları da bu. Gururla ve inançla söylemişti bunları. Yürümeye başladı. Gururu, kendine güveni, inancı gitgide artıyordu. Bir dakika içinde bambaşka biri olup çıkmıştı. Onu böylesine değiştirecek ne olmuştu? Bunu kendisi de bilmiyordu. Saman çöpüne sarılır gibi birden yaşam vardır, yaşam bitmemiştir, yaşam koca karıyla birlikte yok olmamıştır düşüncesine sarılmıştı. Belki acele varılmış bir yargıydı bu ama onun bunu düşündüğü de yoktu. Birden benim için de dua etmelerini Rodion kulunda demelerini rica etmiştim ama diye hatırladı sonra. Canım ne olacak? Her ihtimale karşı diye mırıldandı. Bu çocukça buluşuna gülmekten kendini de alamamıştı. Keyfi pek yerindeydi. Razumihin'i bulması hiç zor olmadı. Poçinkov'un evinde yeni kiracıyı artık tanıyorlardı. Kapıcı önüne düştü. Daha merdivenlerin yarısına canlı konuşmalar, gürültüler gelmeye başladı kulağına. Merdivene bakan kapı ardına kadar açıktı. Bağırıştıkları, tartıştıkları duyuluyordu içeridekilerin. Razumihin'in odası oldukça büyüktü. 15 kişi kadar vardı içeridekiler. Raskolnikov antrede durakladı. Burada bir tahta bölmenin arkasında ev sahibinin iki hizmetçisi, yine ev sahibine mutfağından getirilmiş büyükçe iki semaverin, şişelerin, meze ve böreklerle dolu tabakların çevresinde koşturup duruyorlardı. Raskolnikov Razumihin'i çağırmalarını rica etti. Büyük bir sevinç içinde koşup geldi Razumihin. Aşırı içkili olduğu daha ilk bakışta belli oluyordu. Gerçi pek öyle sarhoş olacak kadar içmezdi ama bu kez içkiyi oldukça fazla kaçırdığı anlaşılıyordu. Dinle, dedi Raskolnikov hemen söze girerek. Sana bahsi senin kazandığını söylemeye geldim. Bir de nelerle karşılaşıp başına neler gelebileceğini insanı hiçbir zaman bilemeyeceğini. İçeri girmeyeceğim. Şu anda çok halsizim. Her an yıkılıp kalabilirim. Bu nedenle merhaba ve Allah'a ısmarladık. Yarın bana uğra. Seni evine kadar geçireyim madem halsizmişsin. Ya konukların? Buraya bakan şu kıvırcık saçlardan kim? Şu mu? Şeytan bilir kim olduğunu. Dayımın tanıdıklarından biri olsa gerek. Ya da kendiliğinden gelmiş biri. Dayıma söylerim, o ilgilenir konuklarla. Çok iyi bir insandayım. Onunla şimdi tanışamayacak olmana çok üzüldüm. Neyse, hepsinin canı cehenneme. Şu anda hiçbirinin yokluğunu farz edecek halleri de yok. Benim de biraz hava almaya ihtiyacım vardı. Kardeş, öyle zamanında geldin ki az kalsın içeride kapışacaktım. Öyle palavralar savuruyorlar ki. İnsanların palavracılıklarını nereye vardırabileceklerini anlamak çok zor doğrusu. Ama niye zor olsun ki? Sanki biz hiç mi yalan söylemiyoruz? Hem varsın dediklerince yalan söylesinler. Böylece daha sonra söylemezler. Bir dakika bekle, Zosimov'u çağırayım. Zosimov hemen geldi. Raskolnikov'u görmek için can attığı belli oluyordu. Yüzünde ona karşı duyduğu özel bir merakın izleri vardı. Ama az sonra yüz aydınlandı. Hastasını muayene etti ve hemen gidip yatmalısınız dedi. Geceleyin de sizin için hazırlattığım şu tozdan alın. Raskolnikov tozu aldı. Hemen oracıkta yuttu. Zosimov Razumihin'e onu eve götürüyor olman çok iyi dedi. Yarına nasıl olup olur göreceğiz ama bugünden çok iyi. İnsan yaşadıkça neler görüp öğreniyor. Evden çıkar çıkmaz Razumihin Raskolnikov'a çıkarken Zosimov kulağıma eğilip ne fısıldadı biliyor musun dedi. Sana bunu açıklayacağım kardeşim çünkü onların hepsi birer ahmak. Zosimov bana yolda seninle gevezelik edip ağzından laf almamı sonra da bunları kendisine anlatmamı söyledi. Çünkü onun kafasında senin delirdiğine ya da buna benzer bir durumda bulunduğuna ilişkin bir düşünce var. Düşünebiliyor musun? Bir kez sen ondan kat kat daha akıllısın. İkincisi deli olmadığına göre onun kafasındaki bu saçma sapan düşünceye güler geçersin. Üçüncüsü de uzmanlığı operatörlük olan bu et kafa şimdi nedense ruh hastalıklarına merak sarmış bulunuyor. Bugün Zamyatov'la yaptığım konuşma kafasındaki sana ilişkin düşünceleri de alt üst etmiş. Zamyatov sana her şeyi anlattı mı? Anlattı ve çok da iyi yaptı. Şimdi ben de Zamyatov'da işin iç yüzünü çok iyi anlamış bulunuyoruz. Yani Rodyacığım tek kelimeyle ben şimdi hafif tertip kafayı bulmuş durumdayım ama bu önemli değil. Önemli olan hani o düşünce var ya anlıyor musun? Bir ara kafalarını iyiden iyiye takılmıştı anlıyor musun? Gerçi hiç kimse bunu açıkça dile getiremiyordu çünkü son kerte saçma bir düşünceydi bu. Ama işte şu boyacının tutuklanmasından sonra bütün bu saçmalıklar da sonsuzcasına yok olup gitti. Ama bu adamlar neden bu kadar ahmaklık etmişlerdi bilmiyorum. Ben o sıralar Zamyatov'a da epey çıkıştım bu konuda. Bu lütfen kardeş aramızda kalsın bildiğini hiçbir şekilde sezdirme Zamyatov'a. Çünkü görebildiğim kadar alıngan bir adam. Lavizan'ın elinde oldu bu dediğim olay. Ama bugün artık her şey açıklığa kavuşmuş bulunuyor. Aslında şu İlya Petrovic'den başladı bütün bu yanlışlıklar. O gün karakolda bayılman onu kuşkulandırdı. Ama daha sonra kendisi de utandı kuşkusundan dolayı. Ben zaten biliyordum bunun böyle olacağını. Raskolnikov can kulağıyla dinliyordu. Razumihin sarhoşlukla epey başboğazlık etmişti. Aşırı sıcakta odadaki yağlı boya kokusuydu bayılmamın sebebi dedi. Şuna bak hele. Bir de açıklama yapıyor. Hem neden yalnızca yağlı boya kokusu? Bir aydır işin için sürüp gelen bir hastalığın sonucu bu. Zosimov da tanık buna. Zamyatov'un nasıl perişan olduğunu tahmin edemezsin. Ben onun tırnağı olamam diyor. O dediği sensin doğrusu kardeş. Zaman zaman çok iyi duygular görülüyor şu Zamyatov'da. Ama bugün Kristal Palas'ta kendisine esaslı ders vermişsin. Dört dörtlük bir ders. Önce korkutmuşsun hem öyle böyle değil. Tir tir titretmiş korkusundan. Çünkü yeniden saçma bir takım düşüncelere inanmaya zorlamışsın kendisini. Sonra dilini çıkartıp adamı işte böyle yaparlar gibilerden alay etmişsin. Şahane. Ezik perişan durumda şimdi. Vallahi yaman adamsın. Onlara da senin gibisi gerek. Orada olmadığıma nasıl yanıyorum. Demin Zamyatov gelmeni sabırsız bekliyordu. Porfiri de seninle tanışmayı çok çok istiyor. Demek o da. İyi ama bunlar beni neden deli sanıyorlar? Ne delisi canım? Kardeş ben galiba biraz fazla gevezelik ettim. Senin bir tek o noktayla ilgilenmen şaşırttı onları. Oysa şu anda bütün durum aydınlandıktan sonra yani seni sinirlendiren şeyin o olayın hastalığınla aynı zamana rastlaması niçin ilgilendiğini anlaşıldı. Ben kardeş şu anda biraz kafayı bulmuş durumdayım. Yalnız şeytan bilir ya bu Zosimov'un kafasında kendine özgü bir düşünce var. Ne diyorum sana adam ruh hastalıklarına merak sardı. Aman sen de tükür gitsin içine. Yarım dakika kadar ikisi de sustular. Dinle Razumihin dedi Raskolnikov. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben az önce bir ölünün yanındaydım. Bir memur öldü. Bütün paramı onlara verdim ve az önce beni öyle bir yaratık öptü ki birini öldürmüş olsaydım bile henüz. Ben orada bir başka yaratık daha gördüm. Şapkasında ateş rengi tüyler bulunan. Galiba uzattım. Çok bitkinim tut beni. Zaten merdivenlere de geldik. Razumihin telaşla ne olursun neyin var diye sordu. Hafif başım dönüyor. Ama önemli değil. Önemli olan şu ki Çok çok üzgünüm. Bir kadın gibi tıpkı, inan bana. Baksana şu ne? Bak bak bak. Ne? Ne? Görmüyor musun? Odanda ışık var. Bak aralıktan sızıyor. Son merdiven sağlığında ev sahibi kadının kapısı hizasında duruyorlardı. Gerçekten de Raskolnikov'un kapısının altından ışık sızıyordu. Tuhaf diye söylendi Razumihin. Nastasya'dır belki de. Bu saatte Nastasya'nın ne işi var odamda? Hem o çoktan uyumuştur. Neyse ne olacaksa varsın olsun, elveda Razumihin. Ne oluyorsun yahu? Seni geçireceğim, beraber gireceğiz içeri. Biliyorum beraber gireceğiz ama ben şimdi elini sıkmak ve seninle vedalaşmak istiyorum. Hadi ver elini, elveda. Rodya, neyin var? Yok bir şey, hadi girelim, sen de tanıklık edersin. Basamaklara çıkmaya başladılar. Razumihin'in kafasından bir an Zosimov'un haklı olabileceği düşüncesi geçti. Gevezeliklerimle sinirlerini bozdum diye söylendi kendi kendine. Kapıya yaklaşınca birden sesler duydular, odada birileri vardı. Razumihin, yahu ne oluyor burada diye bağırdı. Raskolnikov önce davranıp kapıyı ardına kadar açtı ve olduğu yerde mıhlanmış gibi kala kaldı. Annesiyle kız kardeşi divana oturmuşlar, 1,5 saattir onun dönmesini bekliyorlardı. Onların geleceklerine, hatta belki de gelmiş olabileceklerine ilişkin daha bugün bile tekrarlanan haberleri duymasına karşın, nasıl olmuştu da herkesten az beklemiş, herkesten az aklına gelmişti onlar. Bu 1,5 saat içinde ana kız şu anda hala karşılarında durmakta olan ve kendilerine her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatmış olan Nastasya'yı soru yağmuruna tutmuşlardı. Hele Raskolnikov'un hasta hasta kaçtığını, Nastasya'nın anlattıklarına göre hatta sayıklamalı bir durumda bulunuyor olmasına karşın kaçtığını öğrenince öyle korkmuşlar, öyle korkmuşlardı ki, tanrım, acaba başına bir şey mi geldi diye ağlaya ağlaya perişan olmuşlardı. Raskolnikov'un kapıda görünüşü sevinçli, heyecanlı çığlıklarla karşılandı. İkisi birden üzerine atıldılar ama Raskolnikov ölü gibi duruyordu. Bilinci ani ve güçlü bir darbeymişti sanki. Kucaklaşmak için kollarını bile kaldıramamıştı. Annesiyle kız kardeşi ona sımsıkı sarılmışlar. Öpüyor, gülüyor, ağlıyorlar, öpüyorlar, gülüyorlardı. Raskolnikov bir adım attı, yalpaladı, birden olduğu yere yığılıp kaldı. Bayılmıştı. Telaşlı, korkulu bağırışlar, çığlıklar kapladı odayı. Razumihin hemen odaya daldı. Hastayı kucaklayıp kaldırdı. Belki bir anda kendini havada bulmuştu. Razumihin, Raskolnikov'un annesiyle kız kardeşine dönerek, "Bir şey değil, bir şey değil," dedi. "Küçük bir baygınlık, ciddi bir şey değil. Doktor kendisini daha demin gördü ve tümüyle sağlıklı olduğunu söyledi. Ha, işte geliyor. Bakın gözlerini açtı bile." Ve Duneçka'nın kolunu onu incitecek kadar sertlikle tutup kardeşinin kendine geldiğini göstermek için eğilip bakmaya zorladı. Ana kız Razumihin'e bir kurtarıcıya bakar gibi sevgi ve minnet duygularıyla dolu olarak bakıyorlardı. Gece boyunca Nastasya'dan bu becerikli delikanlının, Pulheria Aleksandrovna Raskolnikov'un Nastasya'nın anlattıklarını dinledikten sonra Razumihin için taktığı attı bu, Rodyalar için neler neler yaptığını bütün ayrıntılarıyla dinlemişlerdi. Raskolnikov yattığı yerden de oralıp oturdu. Razumihin annesiyle kız kardeşini yatıştırmak için son derece heyecanlı, ateşli bir şeyler anlatmaktaydı. Arkadaşının bir sağınağı andıran konuşmasını kesmek için elini güçlükle belli belirsiz kaldırdı. Sonra annesiyle kız kardeşini ellerinden tutup her birinin bir ötekinin bir ötekinin yüzüne bakarak 2 dakika kadar konuşmadan öylece durdu. Annesi onun bu bakışlarından korkmuştu çünkü Raskolnikov'un bakışlarında hem müthiş bir acı anlatımı hem de bir kımıltısızlık ve delice pırıltılar vardı. Pulheria Aleksandrovna ağlamaya başladı. Avdotya Romanovna'nın yüzü sapsarıydı. Ağabeyinin avucundaki eli titriyordu. Raskolnikov Razumihin'i göstererek, "Oh, sizi evinize götürsün," dedi. Kesik kesik konuşuyordu. "Yarın görüşmek üzere. Yarın her şeyi..." "Çok oldu mu geleli?" "Pulheria Aleksandrovna, akşam geldik," dedi. "Tren çok geç geldi ama Rodya, beni şimdi kessen buradan ayrılmam. Şuracıkta senin yanında yatıveririm ben." Raskolnikov elini sinirli sinirli salladı. "Allah aşkına beni üzmeyin. Onun yanında ben kalırım," diye bağırdı Razumihin. "Bir an bile yanından ayrılmam. Evdeki misafirler de ne halt ederlerse etsinler. Nasıl olsa dayımı orada bıraktım." Pulheria Aleksandrovna, "Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum," diye bir şeyler söyleyecek oldu ama Raskolnikov annesinin sözünü keserek, "Dayanamayacağım, dayanamayacağım artık," dedi sinirli bir şekilde. "Yeter artık, dayanamayacağım, gidin." Dünya çok korkmuştu. Annesine fısıldayarak, "Gidelim anneciğim," dedi. "Hiç değilse bir an için olsun odadan çıkalım. Varlığımız ona çok acı veriyor." Pulheria Aleksandrovna ağlamaya başladı. 3 yıllık ayrılıktan sonra nasıl olur da oğlumu doya doya seyredemem." Raskolnikov annesinin sözünü yeniden keserek, "Durun bir dakika," dedi. "Boyuna sözümü kesiyorsunuz. Aklım karışıyor. Lujin'i gördünüz mü?" Pulheria Aleksandrovna, "Hayır," dedi, "ama geldiğimizi biliyor." Ürkek ürkek ekledi, "Pyotr Petrovich öyle iyi bir insan ki duyduğumuza göre de bugün seni ziyaret etmiş." "Evet, öyle iyi bir insan ki. Dünya, ben bugün o adama kendisini merdivenlerden atabileceğimi söyledim ve buradan kovdum." Pulheria Aleksandrovna, "Ne diyorsun Rodya?" diye bağırdı korku içinde. "Sen herhalde, yani sen demek istiyorsun ki..." Sonra kızına bir göz attı ve sustu. Avdotya Romanovna gözlerini ağabeyinin yüzüne dikmiş, sözlerini bitirmesini bekliyordu. Bu sabahki kavgayı anlayabildiği ve anlatabildiği kadarıyla demin Nastasya'dan dinlemişler, şaşırmışlar, üzülmüşlerdi. Raskolnikov konuşmasını güçlükle sürdürerek, "Dünya," dedi, "ben bu evliliğe karşıyım. Bu nedenle yarın sabah ilk iş Lujin'e verdiğin sözü geri al. Artık o adamın adını bile duymak istemiyorum." Pulheria Aleksandrovna, "Aman tanrım," diye bağırdı. Avdotya Romanovna, "Ağabey, sen ne söylediğinin farkında mısın?" diye bir şeyler söyleyecek oldu ama hemen sözünü değiştirerek, "Sanırım bugün kendine değilsin, yorgunsun," dedi. "Sayıklıyor muyum yani?" "Hayır, sen Lujin'le benim için evleniyorsun ve sen böyle bir özveriyi kabul etmeni istemiyorum. Bu nedenle yarın hemen kendisine sözünü geri aldığını bildirir, bir mektup yazacaksın. Mektubu yarın sabah bana okursun, bu işte burada biter." Dünya öfkeyle, "Hayır, böyle bir şey yapamam," diye bağırdı. "Hem ne hakla?" Pulleri Aleksandrovna korkmuştu. Dunya diye atıldı. Sen daha mı öfkelisin? Kes artık. Yarın görmüyor musun? En iyisi biz şimdi buradan gidelim. Razumihin sarhoş sarhoş sayıklıyor diye bağırdı. Yoksa böyle bir şey söylemeye nasıl cesaret edebilir? Yarına bütün bu saçmaları geçmiş olur. Bugünse onu gerçekten kovdu. Evet kovdu. O da çok kızdı tabii. Önce bize bir söylev çekti. Ne kadar bilgili olduğunu gösterdi. Sonra da kuyruğunu bacakları arasına kıstırdığı gibi gitti. Dunya yarın görüşürüz abi dedi. Kardeşine acır gibiydi. Hadi anne. Hoşça kal Rodya. Raskolnikov son çabasını da harcayarak arkalarından bağırdı. Anladın değil mi kardeşim? Ben sayıklıyor falan değilim. Bu evlenme değil. Alçaklık. Hadi ben alçağım. Bari sen olma. Bir kişinin olması yeter. Ve ben bir alçak olabilirim ama böyle bir kardeşle kardeşliğe kabul edemem. Ya ben ya Lujin. Gidin artık. Razumihin çıldırdın mı sen be? Bu ne despotluk diye kükredi. Ama artık Raskolnikov cevap vermedi. Belki de cevap verecek gücü kalmamıştı. Bitkin bir şekilde divana uzandı. Yüzünü duvardan yana döndü. Avdotya Romanovna kardeşine ilgiyle bakıyordu. Kara gözleri kıvılcımlanmıştı. Razumihin bile titrediğini duydu onun bu bakışlarından. Pulleri Aleksandrovna'nın eli ayağı buz kesmişti umutsuzca. Ben buradan dünyada ayrılmam diye fısıldadı Razumihin'e. Burada kalacak bir yer bulurum. Siz dünyaya götürün. Razumihin de aynı fısıltıyla ve bütün işleri de alt üst edersiniz dedi. Hiç değilse şuraya merdivenlere çıkalım. Nasıl ses ışık tutsana. Merdivenlerde sesini biraz daha yükselterek yarı fısıltılı. Size yemin ederim dedi. Bu sabah beni de doktorda neredeyse dövecekti anlıyor musunuz? Doktoru ne yapsın sinirlendirmemek için çekti gitti adam. Ben ona göz kulak olmak için aşağıda kaldım. Oysa o bu arada giyinip kaçmış. Eğer sinirlendirirseniz şimdi de kaçar. Gece vakti kendine bir şey yapmaya falan kalkışabilir. Ah! Siz neler söylüyorsunuz? Hem Avdotya Romanovna'nın pansiyonda tek başına kalması doğru olmaz. Kalacağınız yerin nasıl bir yer olduğunu biliyor musunuz siz? Pyotr Petrovich denilen alçak sanki size doğru dürüst bir yer bulamaz mıydı biliyor musunuz? Ben bu akşam hafif dertip sarhoşum. Onun için sövüyorum diye kusura bakmayın. Pulleri Aleksandrovna hala ayak duruyordu. Ev sahibi kadına gidip Dunya ile bana burada kalabileceğimiz bir köşe göstermesi için yalvaracağım. Onu böyle bırakamam, yapamam. Bunları konuştukları sırada merdivenlerde tam ev sahibi kadının kapısı önünde bulunuyorlardı. Nastasya ise bir basamak aşağıdan onlara ışık tutuyordu. Razumihin onda pek görülmeyen bir coşkunluk içindeydi. Yarım saat önce Raskolnikov'u evine geçirirken kendisini de itiraf ettiği gibi çok gevezelik etmişti ama bu gece içtiği düşünecek olursa tümüyle dinç ve aklı başında olduğu da söylenebilirdi. Şu anda ise büyük bir coşkunluk içindeydi. Sanki içtiği bütün içkiler içinde iki kat çoğalmış ve başına vurmuştu. Kadınların ellerinden tutmuş şaşırtıcı bir açıklıkla konuşarak onları ikna etmeye çalışıyor. Sözlerine daha çok inanmalarını sağlamak için olsa gerek. Her ikisinin de ellerini acınacak kadar sıkıyor ve hiç çekinmeden Avdotya Romanovna'ya gözleriyle yiyecekmiş gibi bakıyordu. Kadınlar arada bir acıdan ellerini onun kocaman ve kemikli avuçları arasından kurtarıyorlar ama o bunu hiç fark etmediği gibi onları daha bir güçle kendine doğru çekiyordu. Eğer şimdi bu iki kadın onlara hizmet olsun diye kendisini merdivenlerden tepe taklak atmasını isteselerdi bir an bile düşünmeden isteklerini yerine getirirdi. Aklı fikri Rodyas'ın olan Pulleri Aleksandrovna genç adamın oldukça eksantrik biri olduğunu ve ellerini gereğinden çok sıktığını hissetmekle birlikte şu anda onu bir koruyucu olarak gördüğü için bütün bu eksantrikleri de görmemezlikten gelmeye çalışıyordu. Annesiyle aynı kaygılar içinde bulunan Avdotya Romanovna korkak bir kız olmamasına karşı bu ağabey dostunun yabani bir ışıkla tutuşan bakışları karşısında büyük bir şaşkınlık hatta korku duyuyordu. Onu annesini de ardı sıra sürükleyerek bu tuhaf adamın yanında kaçmaktan alıkoyan biricik şey, Nastasya'nın ona ilişkin anlattıklarının içinde uyandırdığı sonsuz güvendi. Şu anda belki de ondan kaçmalarının imkansız olduğunu da anlıyordu. Aslında 10 dakika kadar sonra genç kız kendini epey ferahlamış duydu. Çünkü Razumihin nasıl bir ruhsal durum içinde bulunursa bulunsun, kendini bir anda apaçık gösteren bir insandı. Bu nedenle de ana kız nasıl biriyle birlikte olduklarını çabucak anladılar. Ev sahibinin yanında kalmak istemeniz çok saçma bir şey diye bağırdı Razumihin. Evet biliyorum bir annesiniz ama eğer burada kalırsanız onu işleden çıkartırsınız ve o zaman da neler olabileceğini artık hiç kimse bilemez. Bakın ne yapalım. Nastasya onun yanında kalsın ben sizi evinize kadar götüreyim çünkü sizin tek başınıza gitmeniz doğru olmaz. Bizim Petersburg bu konularda her neyse. Sizi bırakır bırakmaz hemen buraya dönerim ve size namus sözü veriyorum. 15 dakika sonra Serodya'nın durumu hakkında haber getiririm. Sonra doğruca kendi evime koşarım. O evde bir sürü misafirim var ve hepsi sarhoş. Zosimov ağlarım. Zosimov Rodya'ya bakan doktordur. Şu anda benim evde bulunuyor ve sarhoş da değildir. Zaten o hiçbir zaman sarhoş değildir. Onu aldığım gibi doğruca Rodya'ya götürürüm sonra da hemen size gelirim. Böylece bir saat içinde onunla iki kez haber almış olursunuz. Hem de doktor ağzından yanlıyor musunuz? Yani benim gibi birinden değil doğrudan doğruya doktor ağzından. Eğer Rodya'nın durumu ağırsa yemin ederim sizi buraya getiririm. Yok eğer durumu iyiyse siz de yatar uyursunuz. Ben de geceyi buracıkta şu koridorda geçiririm. Rodya'nın haberi bile olmaz bundan. Zosimova'da elimin altında bulunması için ev sahibi kadının yanında geçirilmesini söyledim. Şimdi ona siz mi daha gereklisiniz yoksa doktor mu? Hiç kuşkusuz doktor daha yararlı olur onun için. Şu halde şimdi doğruca evinize. Ev sahibi kadının yanında kalmak yok. Ben kalabilirim ama siz kalamazsınız. İzin vermez. Çünkü aptalın tekidir de ondan. Beni Avdotya Romanovna'dan kıskanır. Hatta bir şey söyleyeyim mi sizden bile kıskanır. Ama Avdotya Romanovna'dan kesin kes kıskanır. Tuhaf çok çok tuhaf bir kadındır. Aslında ben de aptalın biriyim ya neyse tükürün geçsin içine. Hadi gidelim bana inanıyor musunuz söyleyin bana inanıyor musunuz yoksa inanmıyor musunuz? Gidelim anneciğim dedi Avdotya Romanovna. İnanıyorum ki söz verdiği gibi davranacaktır. Kardeşimi dirilten o değil mi? Hem doktor burada gecelemeye razı olursa bu çok iyi bir şey olur. Razumihin coşkuyla bağırdı. Bakın siz beni anlıyorsunuz çünkü siz bir meleksiniz. Gidelim Nastasya sen hemen ışıkla onun yanına çık ben 15 dakikaya kadar dönerim. Pulleri Aleksandrovna Razumihin'in söylediklerine bütünüyle inanmadıysa da daha da fazla direnmedi. Razumihin ikisini birden koluna girdi ve merdivenlerden sürüklercesine indirip götürdü. Pulheri Aleksandrovna her şeye karşın kaygılıydı. Evet, gerçi iyi yürekli, becerikli bir çocuk ama acaba verdiği sözü yerine getirebilecek mi? Öylesine sarhoş ki diye düşünmekten de kendini alamadı. Razumihin Pulheri Aleksandrovna'nın aklından geçenleri anlamıştı. Biliyorum, beni sarhoş sanıyorsunuz diye kadının düşüncelerini yarıda kesti. Kocaman ve hızlı adımlarla yürüyor ve iki kadını ardı sıra koşmak zorunda bırakıyordu ama o bunun farkında bile değildi. Saçma, yani ben fena halde sarhoşum ama sorun bu değil. Ben içkiden sarhoş değilim. Sizi görünce içki başıma vurdu. Neyse, tüküreyim buna. Sözlerimi kulağa kasmayın siz. Yalan söylüyorum çünkü size layık bir insan değilim. Hem de hiç değilim. Sizi bırakır bırakmaz hemen şuracıkta kanalda başıma iki kova su dökeceğim. Sizi nasıl sevdiğimi bir bilseydiniz lütfen ne gülün ne de kızın. Kime isterseniz kızabilirsiniz ama bana kızmayın. Ben onun dostuyum. Bu duruma göre sizin de dostunuz sayılırım. Ben böyle istiyorum. Aslında ben hissediyorum bunu. Geçen yıl öyle bir an geldi ki. Ama hayır, hiç de önceden böyle bir şey hissetmişliğim yok. Çünkü siz sanki gökten iniverdiniz. Sanırım bu gece hiç uyuyamayacağım. Zosimov bugün onun çıldırabileceğinden korkuyordu. Bu yüzden onu hiç sinirlendirmememiz gerek. Pulheri Aleksandrovna, neler söylüyorsunuz siz diye bağırdı. Avdotya Romanovna da korkmuştu. Doktor gerçekten de böyle mi söyledi? Söyledi ama söylediği bu değildi. Bir ilaç verdi kendisine. Bir toz gözümle gördüm, sonra da siz geldiniz. Ah, keşke yarın gelseydiniz. Ama çıktığımızda çok da iyi ettik. Bir saat sonra Zosimov gelip size hastanın durumu hakkında rapor verir. O benim gibi sarhoş değil. Ben de bir daha sarhoş olmayacağım. Hay Allah, ben niye bu kadar içtim acaba? Alçaklar beni tartışmaya çektiler. Oysa bir daha tartışmamaya tövbe etmiştim. Öyle cevherler yumurtluyorlar ki az kalsın dövüşecektim. Başkan olarak dayımı bıraktım yanlarında. Kişilikten yoksunluk, istedikleri de bu. Ve bundan büyük bir haz duyuyorlar. Yani kendileri olmamak, olabildiğince kendilerine benzememek. En büyük ilerleme onlara göre bu. Sıraladıkları saçmalar bari kendi uydurmaları olsa. Pulheri Aleksandrovna çekine çekine dinleyin diyecek oldu. Ama bu Razumihin'i kızıştırmaktan başka bir işe yaramadı. Sesini iyiden iyi yükselterek siz ne sanıyorsunuz diye bağırdı. Onlara palavra savurdukları için mi kızıyorum sanıyorsunuz? Saçma. Ben yalanı severim. Yalan insanların bütün öteki yaratıklara karşı biricik üstünlüğüdür. Yalan söylersin ve böylece gerçeğe ulaşırsın. Ben yalan söylediğim için insanım. Önceden 14 kez hatta belki de 114 kez yalan söylemeden hiçbir gerçeğe ulaşılmamıştır. Ve bu kendine göre de onurlu bir iştir. Oysa biz yalanı bile kendimiz kıvıramayız. Bana bir yalan söyle ama bu yalan senin olsun. Senin uydurduğun bir şey olsun. Alnından öpeyim. Kendine ait bir yalan başkalarına ait gerçekleri tekrarlamaktan belki de daha iyidir. Birincisinde sen bir insansın. İkincisinde ise bir papağan. Biz şimdi neyiz? Biz şimdi ayrıcalıksız. Hepimiz bilimde, gelişmede, düşüncede, buluşta, ülkede, istekte, liberalizmde, akılda, tecrübede, her şeyde daha kuleş adlı sınıfındayız. Başkalarının aklıyla yetinmek hoşlarına gidiyor. Alışmışlar bir kez. Razumihin her iki kadının da elini sıkarak ve sarsarak öyle değil mi? Öyle değil mi diyorum size? Öyle değil mi diye bağırdı. Zavallı Pulheri Aleksandrovna, oh aman tanrım nereden bileyim ben dedi. Söylediklerinizin hepsine katılmamakla birlikte evet evet evet dedi Avdotya Romanovna. Bunlara çok ciddi bir edayla söylemişti ama birden can acısıyla aykırdı. Çünkü Razumihin kızın elini bu kez gerçekten biraz fazla sıkmıştı. Razumihin coşkuyla evet mi evet mi dediniz diye bağırdı. Öyleyse siz iğneğin, temizliğin, akıl ve mükemmelliğin kaynağısınız. Verin elinizi uzatın, siz de verin elinizi. Hemen şuracıkta diz çöküp öpmek istiyorum be elleri. Ve Razumihin yolun ortasına diz çöktü. Bereket versin gelip geçen kimse de yoktu. Pulheri Aleksandrovna çok telaşlanmıştı. Rica ederim kesin artık diye bağırdı. Ne yapıyorsunuz öyle? Kalkın kalkın dedi Dünya. O da telaşlanmıştı ama bir yandan da gülüyordu. Elinizi vermeseniz dünyada kalkmam. Tamam işte böyle. Bakın şimdi kalkarım. Hadi gidelim. Ben mutsuz ahmak bir sarhoşum. Size layık değilim ve size karşı da utanç duyuyorum. Sizi sevmeye layık değilim ama önümüze saygıyla eğiliyorum. Ve eğer mükemmel bir hayvan değilse karşınızda her insan aynı şeyi yapar. İşte önünüzde eğildim ve işte kalacağınız pansiyon. Rodion'dan da az önce sizin şu Piotr Petrovic'i odasından kovması yalnızca bu nedenle bile bağışlanabilir. Nasıl olur da sizi böyle bir pansiyona yerleştirebilir? Rezalet bu. Kimler gelir gider buraya biliyor musunuz? Oysa siz onun nişanlısısınız. Nişanlısınız siz değil mi? Bu durumu gördükten sonra nişanlınızın bir alçak olduğunu söylemek düşüyor bana. Pulheri Aleksandrovna, bakın Bay Razumihin unutuyorsunuz ki diye başlayacak oldu ama Razumihin onun sözünü keserek, evet evet haklısınız dedi. Bir an unuttum ve bu yüzden de utanıyorum ama böyle konuştuğum için bana gücenemezsiniz. Çünkü içtenliğimden böyle konuşuyorum yoksa şeyden değil. Zaten çok alçakça olurdu böylesi. Tek kelimeyle ben size... Neyse, bu nedeni söylemeyeceğim, cesaret edemem. Bugün daha Rodya'nın odasına girdiği anda o adamın bizim dünyamızdan biri olmadığını hepimiz anlamıştık. Ama saçlarını berberde maşalattı ya da bize ne kadar bilgili olduğunu göstermeye kalkıştığı için değil. Hayır, bir casus, bir vurguncu olduğu için değil. Polcunun gösterişçinin soytarının biri olduğu için. Apaçık görülen bir şeydi bu. Yoksa siz onu akıllı mı sanıyorsunuz? Hayır, ahmağın biri o, ahmak. Ve siz onu dengeniz mi sayıyorsunuz? Allah göstermesin. Ve hanımlar biliyor musunuz ki pansiyonun merdivenlerinden çıkarken birden duraklamıştı. Gerçi şu anda evimizde bulunan konukların hepsi sarhoş ama hepsi de namuslu insanlardır. Sonra biz yalan da söyleriz. Çünkü ben de söylerim ama böylece önünde sonunda gerçeğe ulaşacağız. Çünkü yürüdüğümüz yol doğru bir yol. Piotr Petrovic'e gelince onun yolunun doğru olduğunu söyleyemeyiz. Gerçi ben az önce konuklarıma sövüp saydım ama yine de onların hepsine saygı duyarım. Hatta şu Zamyotov'a bile. Evet evet saygı duymam ama severim. Çünkü daha çok toy. Evet evet o hayvan herifi. O Zamyotov denen hayvanı bile severim. Çünkü dürüsttür ve işini de iyi bilir. Yeter artık her şeyi söyledim ve bağışlandım. Bağışlandım mı? Bağışlandım öyle değil mi? Hadi gidelim. Ben bu koridoru bilirim. Daha önce de gelmiştim. Şurada 3 numaralı odada bir rezalet çıkmıştı. Sizin odanız hangi hangisi kaç numara, 8 mi? Tamam, kapınızı kilitleyin ve kimseye açmayın. Çeyrek saat sonra Serodya'dan haber getireceğim. Yarım saat sonra ise Zosimov'la birlikte geleceğim. Görürsünüz. Haydi hoşça kalın. Ben hemen gidiyorum. Pulyeri Aleksandrovna kızına dönerek telaş ve korku içinde "Aman ya Rabbi, Duchenka!" dedi. "Nedir bütün bu başımıza gelenler?" Duneçka şapkasını ve şiyanını çıkartırken "Sakin ol anneciğim," dedi. "Bu adamı bize Allah gönderdi. Gerçi doğruca bir içki sofrasından kalkıp geliyor ama ona güvenebiliriz. İnanın bana. Hele kardeşim için yaptığı onca şeyden sonra." Ah Dunyacığım, Tanrı bilir artık gelip gelmeyeceğini, nasıl bırakabildim Rodya'yı. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi onu böyle bulacağım. Nasıl da sertti. Sanki gelişimiz onu hiç sevindirmedi. Pulyeria Aleksandrovna'nın gözlerinden yaşlar parladı. Anneciğim yanılıyorsunuz, sürekli ağladığınız için iyi göremediniz. Geçirdiği hastalık onu iyice sarsmış. Bütün neden bu. Ah şu hastalık. Bir şeyler olacak, bir şeyler olacak. Pulyeria Aleksandrovna kızının gözlerine ürkek ürkek bakıyor, onun kafasından geçenleri anlamaya çalışıyordu. Dünyanın ağabeyini savunmasından onu bağışladığı sonucunu çıkartmış ve bu onu oldukça avutmuştu. Kızının düşüncelerini okumakla devam ederek "Ve seninle ne biçim konuştu Dünya?" diye ekledi. "Ama ben yarına onun bu düşüncelerini değiştireceğine inanıyorum." "Bense," dedi Avdotya Romanovna annesinin sözünü keserek, "onun bu konu üzerinde yarın da aynı şeyleri söyleyeceğinden eminim." Hiç kuşkusuz konu oldukça nazikti. Üstelik Pulyeria Aleksandrovna'nın şu anda konuşmaktan çekindiği bir nokta vardı burada. Dünya uzanıp annesini öptü, Pulyeria Aleksandrovna da hiçbir şey söylemeden kızını sıkı kucakladı. Sonra oturdu ve üzüntülü bir merakla Razumihin'in dönüşünü beklemeye başladı. Bir yandan da ürkek ürkek kızını izliyordu. Dünya ellerini çaprazlama olarak göğsünde kavuşturmuş, düşünerek odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve o da Razumihin'i bekliyordu. Düşünürken odanın içinde turlamak Avdotya Romanovna'nın eski bir alışkanlığıydı. Annesi böyle anlarda onun bu dalgın halini bozmaktan da çekinirdi. Razumihin'in içkili kafayla Avdotya Romanovna'ya karşı birdenbire alevlerini veren tutkuları hiç kuşkusuz gülünçtü. Ama genç kızı özellikle de şu anda kollarını göğsünde kavuşturmuş, düşünceli, üzüntülü odanın içinde dolaşırken gören pek çok insan herhalde delikanlıyı sarhoşluk hali hesaba katılmasa bile hoş görürdü. Son derece güzel bir kızdı. Avdotya Romanovna uzun boylu, endamlı ve gürbüzdü. Her halinden, her hareketinden kendine güveni belli olurdu ama onun bu kendine güveni davranışlarındaki yumuşaklığı ve inceliği hiç bozmuyordu. Yüzü ağabeyinin yüzüne benzerdi ama bu yüzün güzelliği çok daha kusursuzdu. Koyu kumral saçları ağabeyininkilerden biraz daha açıktı. Karaya çalan gözleri ışıl ışıldı. Bu gözlerde gurur ve zaman zaman da sonsuz iyilik pırıltıları görülürdü. Benzi soluktu ama hastalıklı bir soğukluk değildi. Bu yüzünden körpelik ve sağlık fışkırıyordu. Ağzı biraz küçüktü. Kırmızı diri alt dudağı çenesiyle birlikte hafifçe öne doğru çıkıktı. Bu çok güzel yüzün belki biricik kusuru da buydu. Ama kızın yüzüne ilginç bir özellik, sanki bir tür kibirlilik katıyordu bu durum. Yüzünün anlatımı neşeli olmaktan çok ciddi ve düşünceliydi. Oysa gülümseme bu yüze öyle yakışıyordu ki. Neşeli genç, kaygısız bir gülümseme ve bu yüze öyle bir hava. Ömründe böyle bir yaratık görmemiş, ateşli, içten, açık yürekli, biraz saf ama pehlivan gibi güçlü ve sarhoş Razumihin'in onu daha ilk görüşte kendini kaybedivermesi de çok doğaldı. Üstelik de rastlantılar Dünya'yı ağabeyiyle karşılaşmasının yarattığı o güzel sevgi ve sevinç anında karşısına çıkartmıştı. Daha sonra da ağabeyinin son derece kaba ve sert emirleri karşısında kızcağızın alt dudağının öfkeden nasıl titrediğini görmüş ve artık dayanamamıştı. Aslında az önce merdivenlerde Raskolnikov'un eksantrik ev sahibesi Praskovya Pavlovna'nın onu yalnızca Avdotya Romanovna'dan değil, Pulyeria Aleksandrovna'dan bile kıskanabileceğini söylerken doğru söylüyordu. Pulyeria Aleksandrovna 43 yaşındaydı ama yüzü hala eski güzelliğinin izlerini taşıyor, içinin duruluğunu, izlenimlerinin tazeliğini, yüreğinin onurlu ve temiz ateşini koruyabilmiş, hemen bütün kadınlar gibi yaşından çok daha genç gösteriyordu. Burada bir ayraç yapıp şunu belirtelim ki, gençlikteki güzellik için gereklilikleri tartışılmaz olan bu özellikleri koruyabilmiş olma, yaşlıyken de güzel kalmanın biricik yoludur. Saçları armaya ve seyrekleşmeye başlamış, gözlerinin çevresinde çoktan ışıksa bir takım çizgicikler halinde kırışıklıklar oluşmuştu. Yanakları üzüntüden ve acıdan çökmüştü ama yine de bu yüz olağanüstü güzeldi. Alt dudak özelliği bir yana bırakılırsa bu yüz Avdotya Romanovna'nın 20 yıl sonraki portresiydi. Duygulu bir kadındı Pulyeria Aleksandrovna ama sahteliğe varmayan bir duygululuktu bu. Belli ölçüde sıkılgan ve uysaldı, inançlarına ters düşen konularda bile uzlaşabilir, uysalca boyunabilirdi. Ama öyle bir dürüstlük çizgisi, öyle katı bir takım kuralları ve inançları vardı ki hiçbir zorlama onu bunların ötesine geçirtemezdi. Razumihin'in gidişi üzerinden tam 20 dakika geçmişti ki kapı hafifçe ama çabuk çabuk iki kez vuruldu. Razumihin dönmüştü, hemen kapıyı açtılar. "Hayır, girmeyeceğim," dedi Razumihin çabuk çabuk. Raskolnikov son derece sakin, derin bir uykuda. İnşallah böylece 10 saat falan uyur. Nastasya var şu anda yanında. Ben dönene kadar da yanından ayrılmayacak. Şimdi gidip Zosimov'u getirteceğim. O size durumu daha da ayrıntılarıyla açıklar. Sonra siz de yatarsınız, yorgunluktan perişan durumdasınız. Razumihin sözlerini bitirir bitirmez geri döndü ve koşarcasına uzaklaştı. Pulyeria Aleksandrovna çok sevinmişti. "Ne becerikli, ne sadık bir çocuk," dedi. Odada yeniden bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlayan Avdotya Romanovna, "Evet evet, iyi bir insana benziyor," dedi. Yarım saat kadar sonra koridorda yeniden ayak sesleri duyuldu. Yeniden kapı çaldı. İki kadın da bu kez Razumihin'in verdiği sözü yerine getireceğini inanarak bekliyorlardı. Gerçekten de Zosimov'u getirmeyi başarmıştı Razumihin. Zosimov şölen sofrasını bırakmayı ve gidip Raskolnikov'u görmeyi ikiletmeden kabul etmişti. Ama sarhoş Razumihin'e güvenemediği için kadınların yanına biraz kuşkulu, biraz istemeye gelmişti. Kadınların kendisini bir ön bileceği bekler gibi beklediklerini görünce hemen yanından yatışmış, hatta onuru okşanmış, öz saygısı da artmıştı. Annesiyle kızın yanında 10 dakika kalmış ve bu süre içinde Pulheria Aleksandrovna yatıştırmayı da başarmıştı. Büyük bir ilgiyle ama kendini tutarak, hatta zorlama bir ciddilikle önemli bir konsültasyona çağrılmış 27 yaşındaki bir hekim gibi konuşmuş, tek kelimeyle olsun konudan ayrılmadığı gibi kadınlardan her ikisiyle de daha kişisel ya da özel bir ilişkiye girmek isteği de göstermemişti. Daha odaya girdiği anda Avdotya Romanovna'nın güzelliğiyle gözleri kamaşmış, bütün ziyareti boyunca ona hiç dikkat etmemeye çalışarak ve yalnızca Pulheria Aleksandrovna'ya bakarak konuşmuştu. Bütün bunlar ona büyük bir gönül hoşnutluğu veriyordu. Hasta konusunda söylediği ise şu anda sevinç verici bir durumdu. Gözlemlerine göre hastalığın, delikanlının şu son aylarda geçirdiği maddi sıkıntıların yanı sıra ruhsal bazı sebepleri de vardı. Yani maddi manevi pek çok karmaşık etkenlerin, bir takım düşüncelerden kaynaklanan korku, kaygı ve üzüntülerin ve daha başka üzüntülerin ürünü bir hastalıktı bu. Avdotya Romanovna'nın kendisini büyük bir dikkatle dinlediğini görünce Zosimov konu üzerine biraz daha ayrıntılı açıklamalara girişti. Pulheria Aleksandrovna'nın çekine çekine sorduğu Rodya'nın delirmesiyle ilgili kuşkulara bulunmadığı sorusuna içten bir gülümsemeyle sözlerinin abartıldığı karşılığını verdi. Genç hastada sabit bir fikre saplanıp kalmış olma, yani monomaniye benzer ki tıp biriminin bu yeni alanı kendisinin son derece ilgisini çekiyordu, bir durum görülmüyor değildi. Ama hastanın kaç gündür sayıklamalı bir durumda bulunduğunu unutmamak gerekirdi. Öte yandan annesiyle kız kardeşinin gelişi hiç kuşkusuz hastanın toparlanmasına, güçlenmesine yardım edecek, iyileşmesi yönünde olumlu etkilerde bulunacaktı ama unutmamak gerekirdi ki böyle bir şey ancak hastayı sarsacak yeni, olağanüstü bir takım heyecanlardan kaçınmak şartıyla mümkündü. Zosimov bu son sözleri oldukça anlamlı bir tavırla söylemişti. Sonra kalktı, ağırbaşlı, içten hanımları selamladı, kutsamalarla, hayır dualarla, içten teşekkürlerle, hatta hiç ummamasına karşı sıkması için uzanan Avdotya Romanovna'nın küçücük eliyle uğurlanarak ziyaretinden ama bundan da çok kendinden son derece hoşnut bir durumda dışarı çıktı. Razumihin Zosimov'un ardı sıra çıkarken, "Yarın görüşürüz," dedi. "Şimdi ne yapıp edip yatmanız gerekiyor. Yarın olabildiğince erkenden gelip size raporumu veririm." Dışarı çıktıklarında Zosimov neredeyse dudaklarını yalayarak, "Göz kamaştırıcı bir kız," dedi. "Hayran oldum şu Avdotya Romanovna'ya." Razumihin birden onun gırtlağına sarıldı ve ulurcasına, "Göz kamaştırıcı mı? Hayran mı oldun?" diye bağırdı. "Eğer böyle bir şeye cesaret edersen, anlıyor musun? Anlıyor musun?" Zosimov duvara dayamış, yakasına tutarak sarsıyordu. "Anlıyor musun?" Zosimov kendini savunmaya çalışarak, "Bırak beni sarhoş şeytan." Sonra Razumihin kendisini bırakınca gözlerini dikip uzun uzun arkadaşının yüzüne baktı ve birden katıla katıla gülmeye başladı. Razumihin kolları sarkık, üzgün, karamsar öylece duruyordu karşısında. "Eşeğin biriyim ben," dedi sonunda yine öyle üzgün. "Ama sen de öylesin." "Hayır dostum, ben hiç de öyle değilim. Çünkü ben senin gibi öyle aptalca şeyler düşünmüyorum." Konuşmadan sessizce yürüdüler. Ancak Raskolnikov'un evine yaklaştıklarında Razumihin daldığı derin düşüncelerden sıyrılarak sessizliğini bozdu. "Dinle," dedi Zosimov'a. "İyi bir çocuksun ama başka pek çok rezilliklerinin yanı sıra bir de zamparasın. Bunu biliyorum, hem de pis bir zamparasın. Sinirli sünepe bir adamsın. İyice yağlandığın halde kendini hiçbir şeyden yoksun bırakamıyorsun. Ben böylesi şeyleri pis diyorum. Çünkü bunlar insanı doğruca pisliğe götüren şeylerdir. Kendini öyle şımarttın, öyle nazik nazenin bir şey yaptın ki nasıl olup da iyi, hatta özverili bir hekim olabildiğine doğrusu bir türlü aklım ermiyor. Kuş tüyü yataklarda yatarsın. Sonra da kalkıp hastaya gidersin. 3 yıla kalmaz artık hastaların için yatağından da kalkmaz olursun. Neyse, boş ver bunları. Sorun şu, geceyi ev sahibi kadının evinde geçireceksin. Kadını güç bela kandırabildim. Ben de mutfakta yatacağım. İşte size küçük bir tanışma fırsatı. Ama hiç sandığın gibi değil. Aklından geçen şeyin gölgesi bile yok bu işte. Ben de aklından bir şey geçirmiyordum zaten. Burada azizim, bir yandan utangaçlık, suskunluk, aşırı bir erdemlilik, bir yandan da iç çekmeler, mum gibi erimeler, sararıp solmalar vardır. Dünyada bütün şeytanlar adına sana yalvarıyorum. Kurtar beni bu kadından. Çok sevimli, hoş bir yaratıktır. Yap bana bu iyiliği. Ömrüm boyunca kulun kölen olayım. Zosimov deminkinden daha şiddetli bir kahkaha attı. Amma korkutmuş kadın gözünü. İyi ama ne yapayım ben ona? İnan bana, fazla bir şey yapacak değilsin. Yanına oturup ne kadar saçma olursa olsun aklına eseni anlat yeter. Kaldı ki bir doktorsun sen. Bir takım hastalıklar bul ve tedavi et onu. Yemin ederim pişman olmayacaksın. Sonra bir orgu var, kadının bilirsin. Ben biraz şarkı mırıldanabilirim. Hani bir Rus halk şarkısı vardır, yakıcı gözyaşlara döküyorum diye. İşte bu şarkıyı söylemiştim kendisine. Böyle şarkıları sever. Aramızdaki ilişki de zaten şarkıyla başladı. Oysa sen piyanoda bir virtüöz, bir üstadsın, bir Rubinstein'sın. İnan bana pişman olmayacaksın. Yoksa sen kadına söz mü verdin ya da senet falan? Belki de evlenme konusunda bir söz verdin. Hayır hayır, hiç öyle bir şey yok. Sonra öyle bir kadın değil Çabarov bir gün kendisine, madem öyle vazgeç gitsin kadından. Olur mu öyle durup dururken? Neden olmasın? Neden mi? Olmaz. Onun için. Azim, biliyor musun? Bu işin çekici bir başlangıcı var. Demek kadının aklını çeldin. Hayır, hiç de aklını çekmedim. Hatta belki de tersine aptallığım yüzünden o benim aklımı çeldi. Yanında ben olmuşum ya da sen olmuşsun, ona göre hiç fark etmez. Tek ki yanında biri olsun ve iç çeksin. Burada dostum, bilmem ki sana nasıl anlatayım. Yani örneğin sen matematikten anlarsın. Hala matematikle uğraştığını biliyorum. İşte ona örneğin integral hesaplarından söyledi. Vallahi şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Onun için bunun hiçbir önemi yok. O senin yüzüne bakıp iç çekecektir. Bütün bir yıl boyunca böyle yan yana oturup anlattıklarını dinler ve iç çeker. Tam 2 gün kendisine Prusya senatosunu anlattım. Ne konuşabilirdim ki onunla? O da 2 gün boyunca karşımda iç çekti durdu. Yalnız aşktan söz edeyim deme korkunç sıkılgandır. Ondan vazgeçmiyormuşsun gibi görün yeter. Esaslı konforlu bir evi var. Kendi evindeymişsin gibi davranabilirsin. Oku, uzan, otur, yaz. Hatta dikkatli olmak şartıyla öpebilirsin bile. İyi ama bana ne bu kadından? Sana da bir türlü laf anlatılmıyor biliyor musun? Siz ikiniz birbiriniz için yaratılmışsınız. Bu konuda zaten daha önce de aklıma gelmiştin sen. Hem nasılsa dönüp dolaşıp geleceğin nokta bu. Ha biraz daha erken olmuş, ha biraz daha geç fark eder mi senin için? Bu işin içinde kuş tüyü yatak ilkesi var kardeşim. Yalnızca kuş tüyü yatak mı? Seni buraya alın yazın çekiyor. Burası senin için dünyanın sonudur. Demir atacağın sakin bir liman dünyanın göbeği evrenin tabanıdır. Mis gibi gözlemeler, kaymaklı börekler, foku den semaverlerde akşam çayları bekliyor seni burada. Hemen yanı başında sessiz iç çekmeler, sıcacık kürkler, tandırlar. Bir bakıma ölmüşken yaşar gibi olacaksın. Seni anlayacağım. Bir taşla iki kuş. Neyse azizim, epey gevezelik ettim. Artık yatsak iyi olur, dinle. Ben geceleri arada bir kalkar gidip kendisini yoklarım. Önemli bir şey değil. Her şey yolunda. Senin de telaşlanmana gerektirecek hiçbir şey yok. Eğer istersen sen de çıkıp bir kez yoklayıver. Eğer bir şey fark edersen ne bileyim sayıklama, ateş ya da bunlara benzer bir şeyler hemen bana haber ver. Gerçi bir şey olacağı yok ya. Ertesi gün 8'e doğru epey kaygılı uyandı Razumihin ve birden kendini öngöremediği pek çok kuşku ve kararsızlıkların ortasında buluverdi. Bir gün gelip de bu sabah bu şekilde uyanabileceği 40 yıl dursa aklına gelmezdi. Dün olup bitenleri en küçük ayrıntılarına kadar hatırlıyor, daha öncekilere hiç benzemeyen, hiç bilmediği yepyeni ve olağanüstü bir etkinin altında bulunduğunu anlıyordu. Anladığı bir şey daha vardı. Kafasında doğan şey gerçekleşmesi imkansız bir düştü. O derece gerçekleşmez bir düştü ki hatta delikanlı böyle bir şey aklından geçirebildiği için utanç duymaya başlamıştı. Bu nedenle hemen kendini dünkü lanetli günden miraz kalan çok daha önemli bir takım kaygılara, çok daha önemli başka konulara kaptırdı. Alçak ve iğrenç bir insan durumuna düşmüş olması dünle ilgili en korkunç anısıydı. Ama kendini böyle duyumsaması yalnızca sarhoş olması sebebiyle değildi. Kızla nişanlısı arasındaki ilişkiyi doğru dürüst bilmemesine, adamı hemen hiç tanımamasına rağmen aptalca bir kıskançlık duygusuna kapılarak ve kızın durumundan yararlanarak nişanlısı hakkında ileri geri sözler etmesi, adama sövmesi ve onu bu duruma düşürmüştü. Sonra adam hakkında böylesine düşüncesizce ve alelacele yargılarda bulunmaya hakkı var mıydı? Ve ondan düşüncesini soran olmuş muydu? Her şey bir yana Avdotya Ramonovna gibi bir yaratık kendisine layık olmayan bir adama parası için varır mıydı? Demek ki adamın bir takım erdemleri de vardı. Pansiyon mu? İyi ama nereden bilsin de adam bu pansiyonun biçim bir yer olduğunu? Hem onlar için ayrıca bir ev tutmamış mıydı? Nasıl da alçalmıştı. Sarhoş oluşuyla mı temize çıkaracaktı kendisini? İyi ama bu kendisini daha da alçaltan aptalca bir mazeret olmaz mıydı? İçkideydi, tüm gerçek ve olanca çıplaklığıyla kendini göstermişti. Yani incelikten yoksun kıskanç bir yüreğin olanca çirkefliği ortaya çıkmıştı. Hem böylesi bir hayale kendini kaptırmaya nasıl cesaret edebilmişti? Böyle bir kızın yanında kendisi neydi ki? Kavgacı bir sarhoş ve dünkü palavracı değil mi? Bundan daha gülünç ve küstah bir karşılaştırma olabilir mi? Razumihin bu düşünceyle kıpkırmızı kesildi. Tam bu sırada sanki inanmamış gibi dün merdivenlerde Raskolnikov'un ev sahibesinin onu Avdotya Ramonovna'dan kıskanabileceğini söylediğini hatırladı. Hayır, bu kadar da fazlaydı artık. Razumihin olanca gücü de mutfaktaki ocağa bir yumruk indirdi. Öyle sert vurmuştu ki ocağın bir tuğlası kırıldı, elde yaralandı. Bir dakika kadar sonra kendisini aşağılarcasına hiç kuşkusuz diye mırıldandı. Yaptığım bütün bu rezillikleri ne şimdi ne de hiçbir zaman onları unutabilirim. Öyleyse bu konu üzerinde düşünmem de gereksiz. Oraya sessizce gidip görevlerimi sessizce yerine getiririm. Özür falan da dilememeliyim. Hiçbir şey konuşmak da yok ve... Tabii artık her şey de mahvoldu. Bununla birlikte giyinirken elbisesine her zamankinden daha büyük özen gösterdi. Başka elbisesi yoktu ama olsaydı da herhalde giymezdi. Kasten giymezdi. Ama böyle derbeder ve rezil bir durumda da kalamazdı. Başkalarının üstelik de kendisinin yardımına ihtiyaç duyan, onu yanlarına çağıran insanların duygularını hiçe saymaya da hakkı yoktu. Elbisesini özenle fırçaladı. Gömleği zaten fena sayılmazdı. Titizli gömlek konusunda. Yıkanırken de çok özenliydi. Anastasya'da sabun varmış. Saçlarını, boynunu özellikle de ellerini özenerek yıkadı. Tıraş olma konusuna gelince aşırı katı bir tavırla olumsuz karar verdi. Sakalı kalayım daha iyi yoksa benim şey için tıraş olduğumu sanırlar. Kesinlikle öyle sanırlar. Yok. Dünyada tıraş olmam ve en önemlisi de kaba pis bir adam olduğunu, davranışlarının bayağı olduğunu söyleyeceklerdir. Diyelim ki evet belki namuslu bir insansın ama namuslu bir insanım diye övünülür mü hiç? Herkes namuslu olmak zorunda değil midir? Hatta temiz bir insan kaldı ki kendini hatırlıyorsun bunu. Senin de ufak tefek bazı numaraların olmadı değil. Gerçi bunlar alçakça işler değildi ama olsun. Oysa kafanda neler geçiyordu. Bütün bunları Avdotya Ramonovna ile yan yana koy bakalım. Vay anasına. Ne yapalım yani? İnadıma böyle pis salaş bir insan olarak kalacağım. Tükürmüşüm. Hatta daha da beter olacağım. Geceyi Preskovya Palaunova'nın salonunda geçen Zosimov onu böyle kendi kendine konuşurken buldu. Doktor evine gidiyordu. Yalnız daha önce hastaya bir göz atmak istemişti. Razumihin ona hastasının bir köstebek gibi uyuduğunu bildirdi. Doktor da kendiliğinden uyanıncaya dek hiç ellememelerini söyledi. Saat 11'e doğru uğrayıp kendisini de ayınca yoklayacaktı. Tabii evde bulabilirsem diye ekledi. Allah kahretsin. Bir doktor hastasına ki söz geçemezse onu nasıl tedavi edebilir ki? Biliyor musun? O mu onlara gidecek yoksa onlar mı buraya gelecekler? Sorunun amacını anlayan Razumihin, sanırım onlar buraya gelecekler dedi. Aile sorunlarını görüşeceklerdir herhalde. Ben çıkar giderim. Sense doktor olarak kuşkusuz kalmak hakkına benden daha çok sahipsin. Papaz değilim ben. Uğrayıp hemen gideceğim. Zaten işim başımdan aşkın. Razumihin kaşlarını çattı. Canımı sıkan bir şey var diye onun sözünü kesti. Dün gece yürürken sarhoşlukla ağzımdan saçma sapan bir şeyler kaçırdım sanıyorum. Bu arada senin onun çıldırmaya eğilik olduğundan korktuğunu da söyledim. Dün aynı gevezeliği kadınlara da yapmışsın. Aptallık ettiğimi biliyorum. İstersen döv beni. Ama gerçekten bu konudaki düşüncen kesin mi? Saçma. Nereden kesin düşüncem olacak? Beni ona götürürken sen kendin bir monoman gibi anlattın onu. Öte yandan biz de dün işi büsbütün kızıştırdık. Daha doğrusu sen. Şu boyacı hikayelerinle. Belki bu yüzden aklını kaçıran bir adamın yanında açılan konuya bak. Eğer karakolda olup bitenleri serserinin birine şu malum şüpheyle onun ciddiğini ayrıntılarıyla biliyor olsaydım dünkü konuşmalara kesinlikle izin vermezdim. Zaten bu monomanlar damladan deriye yaratırlar. Kuruntularını da gerçek sanırlar. Hatırlayabildiğim kadarıyla dün Zosimov'un anlattıklarıyla benim için sorunun yarısı aydınlanmış bulunuyor. İşte böyle. Bir olay biliyorum. 40 yaşlarında bir hipokondriyak sofra başında 8 yaşında bir çocuğun şakalarına dayanamayarak çocuğu boğazlamış. Burada ise paçavralar içinde bir genç, küstah bir polis, başlangıç halinde bir hastalık ve bir şüpheyle karşı karşıyayız. Şüphe edilen kişi de kim? Çıldırma kertesine varmış bir hipokondriyak. Üstelik de müthiş kibirli, müthiş kendini beğenmiş.